Ayrım 44.
Anke Düring, Frederick Engels. Dipnot: David Ricardo, On the Principles of National Economy and Taxation. 3. baskı, London 1821, sayfa 1. Eleştirel tarihte bu sıkıntılı işten şu çetrefil tümce ile kurtulunur. O, Ricardo, içinde ücretin dirimsel gereksinmelerin bir göstergesi olabileceği az ya da çok büyük oranın zorunlu olarak değer ilişkilerinin ayrı cinsten bir bileşimini de içerdiğini görmez. Okura ne isterse onu düşündürecek bir tümce ve bu konuda okur için en güvenlisi hiçbir şey düşünmemek olacaktır. Ve şimdi okur, Bay Düring'in bize sunduğu 5 cins değerden en hoşuna gideni seçmekte özgürdür. Doğadan gelen üretim değeri, insanların kötülüğünün yarattığı ve kendinde bulunmayan güç harcamasıyla ölçülme özelliğine sahip bulunan bölüşüm değeri, üçüncüsü emek zamanıyla ölçülen değer, dördüncüsü yeniden üretim giderleriyle ölçülen değer, son olarak ücretle ölçülen değer. Çeşit bol, karışıklık son perdesinde ve artık bize Bay Düring'le birlikte haykırmaktan başka bir şey kalmıyor. Değer teorisi, ekonomik sistemlerin sağlamlığının denek taşıdır. 6. bölüm. Yalın emek ve bileşik emek. Bay Düring, Marx'ın ekonomik yapıtında bir ortaokul öğrencisine layık ve aynı zamanda genel bir tehlike olan bir sosyalist sapmaya da gebe, tamamen kaba bir martaval bulur. Marksist değer teorisi, emeğin bütün değerlerinin nedeni ve emek zamanının da bunların ölçüsü olduğu yolunda bayağı bir öğretiden başka bir şey değildir. Ne var ki bu öğreti, nitelikli denilen emeğin diferansiyel değerini düşünme biçimi üzerine hiçbir açıklık getirmez. Gerçi bizim teorimize göre de ekonomik nesnelerin doğal maliyet giderlerini ve böylece mutlak değerini yalnızca kullanılan emek zamanı ölçebilir. Ama bunun için herkesin emek zamanı a priori tamamen eşit olarak değerlendirilecek ve en nitelikli üretimlerde, bireyin tek başına çalışmasına ek olarak başka kişilerin, diyelim kullanılan aletin çalışmasının da işe karıştığına dikkat etmek yetecektir. Öyleyse belli bir insanın emeği, Bay Marx'ın bulanık bir biçimde düşündüğü gibi onda, deyim yerinde ise daha çok yoğun ortalama emek zamanı bulunduğu için, bir başka insanın emeğinden daha çok değer taşımaz. Gerçekte her emek zamanı, ayrıklamasız ve ilki olarak, yani ilkin bir ortalama alınması gerekmeksizin, tamamen eş değerdedir ve yalnızca her tamamlanmış ürün için olduğu gibi bir kişi tarafından yapılmış çalışma içinde, görünüşte yalnızca kişisel olan bir emek zamanının kullanılışında saklı olabilecek başkasının emek zamanı miktarının gözden kaçırılmaması gerekir. Başkasının emek zamanı olmaksızın özel verimlilik, özellik ve olanağını elde edemeyecek olan şeyin bir üretim aleti ya da el, hatta kafa olması o denli önemli değil, teorinin tam geçerliliği bakımından bunun hiçbir etkisi yoktur. Eğer değer üzerindeki saçmalamalarında Bay Marx, nitelikli bir emek zamanı düşü saplantısından kurtulmasını başaramıyorsa, bunun nedeni niteliksiz işçinin emek zamanıyla mimarın emek zamanına tamamen eşit ekonomik değer tanımanın, kendisine zorunlu olarak doğaya aykırı göründüğü kültürlü sınıfların geleneksel düşünce biçimi ile doğruya varmaktan alıkonulmuş bulunmasıdır. Marx'ın Bay Düring'in bu zorlu öfkesine neden olan parçası çok kısa. Marx, metaların değerini neyin belirlediğini irdeler ve içerdikleri insan emeği yanıtını verir. İnsan emeği diye devam eder, sıradan her insanın özel bir gelişme olmaksızın beden organizmasında sahip bulunduğu yalın bir güç harcanmasıdır. Karmaşık, nitelikli emek, yalın emeğin bir üstünden ya da daha doğrusu belli nicelikte bir karmaşık emeğin daha büyük nicelikte bir yalın emeğe karşılık düşecek biçimde çoğaltılmış yalın emekten başka bir şey değildir. Deney bu indirgemenin sürekli olarak yapıldığını gösterir. Bir meta en karmaşık emek ürünü olsa bile, değeri onu herhangi bir oranda, gerçeklikte belli bir niceliğinden başka bir şeyi temsil etmediği yalın bir emek ürününe indirger. çeşitli emek türlerinin kendi ölçü birimleri olarak yalın emeğe kendilerine göre indirgendikleri çeşitli oranlar, toplumda üreticilerin haberi olmadan kurulur ve onlara geleneksel anlaşmalar olarak görünürler. Dipnot, Kapital 1. Cilt, sayfa 59. Marx'ta burada söz konusu olan şey, yalnızca başlamak için metaların, yani özel üreticilerden birleşen bir toplum içinde, bu özel üreticiler tarafından kendi hesaplarına üretilmiş ve birbirleriyle değiştirilmiş bulunan nesnelerin değerini belirlemektir. Öyleyse burada söz konusu olan şey, hiçbir zaman kendini gösterdiği yerler nereleri olursa olsun, mutlak değer değil ama belirli bir toplumda geçerli olan değerdir. Bu değer, bu belirli tarihsel görünüş içinde, çeşitli metalarda cisimleşen insan emeği tarafından yaratılmış ve ölçülmüş olarak ve bu insan emeği de yalın emek gücü harcaması olarak ortaya çıkar. Ama emek her zaman yalnızca arı bir yalın insan emek gücü harcaması değildir. Pek çok emek türü az ya da çok güçlükle, az ya da çok zamanda, az ya da çok gider karşılığı edinilmiş çeşitli yetenek ve bilgilerin kullanılmasını içerir. Bu bileşik emek türleri yalın emekle, yalnızca yalın emek gücü harcamasıyla aynı zamanda aynı tecimsel değeri mi üretir? Elbette hayır. Karmaşık emeğin bir saatlik ürünü, basit emeğin bir saatlik ürünü ile karşılaştırılırsa, ondan iki ya da üç kat daha yüksek değerde bir metadır. Karmaşık emek ürünlerinin değeri, bu karşılaştırma sayesinde belirli yalın emek miktarları olarak belirtilir. Ama karmaşık emeğin bu indirgenmesi, üreticilerin bilgisi dışında oluşan toplumsal bir süreç aracıyla, burada değer teorisinin bu açıklamasında ancak saptayabildiğimiz ama henüz açıklayamadığımız bir işlem aracıyla yapılır. Marx'ın burada saptadığı şey bugünkü kapitalist toplumda her gün gözlerimiz önünde oluşan bu yalın olgudur. Bu olgu öylesine söz götürmez bir şeydir ki Bay Düring bile ne derslerinde ne de iktisat tarihinde buna karşı çıkma cüretini gösterir. Ve Marx'ın bu olguyu sunuşu öylesine yalın ve öylesine açıktır ki, herhalde Bay Düring dışında hiç kimse bu sunuşun bize hiçbir açıklık getirmediğini ileri süremeyecektir. Bay Düring kendine özgü o açıklıktan tam yoksunluk sayesinde, irdelenmesi başlangıçta Marx'ı uğraştıran tek şey olan meta değerini, karanlığı daha da koyulaştırmaktan başka hiçbir işe yaramayan doğal maliyet giderleri, hatta bildiğimize göre şimdiye değin ekonomi politikte hiçbir yerde geçerli olmayan mutlak değer yerini alır. Ama Bay Düring doğal maliyet giderlerinden ne anlarsa anlasın ve o beş tür değerinden mutlak değeri temsil etme onuruna sahip bulunanı hangisi olursa olsun, Marx'ta bunlardan hiçbirinin değil ama yalnızca meta değerinin söz konusu edildiği ve kapitalin değere ayrılmış bulunan bölümünde Marx'ın bu meta değeri teorisine, öteki toplum biçimlerine ve hangi dereceye değin uygulanabilir olarak bakıp bakmadığını bilme sorunu üzerine en küçük bir bilgi bulunmadığı kesindir. Bay Düring devam eder. Öyleyse belli bir insanın emeği Bay Marx'ın bulanık bir biçimde düşündüğü gibi onda, deyim yerinde ise daha çok yoğun ortalama emek zamanı bulunduğu için bir başka insanın emeğinden daha çok değer taşımaz. Gerçekte her emek zamanı ayrıklamasız ve ilki olarak, yani ilkin bir ortalama alınması gerekmeksizin tamamen eş değerdedir. Yazgının onu bir fabrikatör yapmamış ve böylece onu metaların değerini kendisini kesin olarak batkıya, iflasa götürecek bu yeni kurala göre saptama güçlüğünden esirgemiş olması, Bay Düring için bir talihtir. Ama ne oluyor? Şimdi de bir fabrikatörler toplumunda mı bulunuyoruz? Hiç de değil. Bay Düring, doğal maliyet giderleri ve mutlak değerle bize, sömürücülerin bugünkü kötü dünyası dışına, gelecekteki kendi öz ekonomik komününe, göksel ve arı eşitlik ve adalet çağına bir sıçrama yaptırmış, gerçek bir cambazlık taklası attırmış bulunuyor. Öyleyse bizim de, hatta bu iş mevsimsiz de olsa, bu yeni dünyayı burada biraz incelememiz gerek. Gerçi Bay Düring'in teorisine göre hatta ekonomik komünde bile ekonomik nesnelerin değerini yalnızca kullanılan emek zamanı ölçebilir ama orada herkesin emek zamanını a priori tamamen eşit olarak değerlendirmek gerekecektir. Bütün emek zamanları ayrıklamasız ve ilki olarak ve ilkin bir ortalama alınmasına gerek kalmaksızın tamamen eş değerdedir. Şimdi bu radikal eşitçi sosyalizmden Marx'ın belli bir insanın emek zamanının içinde daha çok ortalama emek zamanı yoğunlaştığı için başka birinin emek zamanından daha çok değer taşıdığı yolundaki, onun niteliksiz işçinin emek zamanıyla mimarın emek zamanını ekonomik açıdan tamamen eş değerli tanımasının, kendilerine ister istemez doğaya aykırı göründüğü kültürlü sınıfların düşünme biçimi tarafından hapsedildiği bulanık fikrine yaklaşılsın. Ne yazık ki Marx, kapitalin yukarıda sözü edilen parçasına şu küçük notu ekler. Okur burada işçinin belirli bir iş günü için aldığı ücretin ya da değerin değil, bu iş gününün içinde gerçekleştiği metaın değerinin söz konusu edildiğine dikkat etmelidir. Dipnot, Kapital 1. cilt sayfa 59 dipnot. Burada Düringciyi içine doğmuş gibi görünen Marx, yukarıdaki tezlerinin hatta bugünkü toplumda bileşik emek karşılığı ödenecek ücret için bile kullanılmasını kendiliğinden engeller. Ve eğer Bay Düring bu işi Marx'a karşın yapmakla yetinmeyerek, bu tezleri Marx'ın sosyalist örgütlenmeli toplumda yaşama araçlarının bölüşümünü kendilerine göre düzenlemek istediği ilkeler olarak gösterirse, işte bu çarpıtmacılıkta dengini ancak şantaj edebiyatında bulan bir küstahlık olur. Bununla birlikte eş değerlilik öğretisini biraz daha yakından inceleyelim. Bütün emek zamanları niteliksiz işçinin emek zamanıyla mimarın emek zamanı tamamen eşittir. Öyleyse emek zamanının ve bunun sonucu emeğin kendisinin bir değeri var. Ama emek bütün değerlerin üreticisidir. Var olan doğal ürünlere ekonomik anlamda bir değeri ancak emek verir. Değerin kendisi bir şey içinde nesneleşmiş toplumsal bakımdan gerekli insan emeğinin dışa vurumundan başka bir şey değildir. Öyleyse emeğin değeri olamaz. Bir emek değerinden söz etmek ve bu değeri belirlemek istemenin, değerin değerinden söz etmek ya da ağırlığı ağır bir cisimle değil ama ağırlığın kendisiyle belirlemek istemekten daha çok bir anlamı yoktur. Bay Düring, Owen, Saint-Simon ve Fourier gibi adamları, onları toplumsal simyagerler olarak nitelendirerek defterden siliverir. Emek zamanının yani emeğin değeri üzerinde geviş getirerek kendisinin gerçek simyagerlerin çok altında olduğunu tanıtlar. Bay Düring'in Marx'a sanki emek zamanının yani emeğin bir değeri varmış gibi belli bir adamın emek zamanının bir başkasının emek zamanından daha değerli olduğunu ne denli büyük bir gözüpeklikle ileri sürdürttüğü şimdi ölçülsün. Emeğin değeri olamayacağını ilk olarak açıklamış ve bunu ilk olarak tanıtlamış bulunan Marx'a bunu söyletmek. İnsan emek gücünü meta durumundan kurtarmak isteyen sosyalizm bakımından emeğin değeri olmadığını ve olamayacağını anlamak büyük bir önem taşır. Bay Düring'in yaşama araçlarının gelecekteki bölüşümünü bir çeşit yüksek ücret olarak düzenleme yolunda ilkel işçi sosyalizminden kalıt aldığı bütün girişimleri işte bu anlayış yıkar. Bölüşümün salt ekonomik kaygılarla belirleneceği kadarıyla üretim çıkarı tarafından düzenleneceği ve üretimin en çok toplumun bütün üyelerine yeteneklerini ve en yüksek evrensellikle geliştirme, koruma ve uygulama olanakları sağlayan bir bölüşüm biçimi aracıyla kayırılacağı fikri gene bu anlayıştan kaynaklanır. Bay Düring'in kalıt olarak almış bulunduğu kültürlü sınıflara özgü düşünce biçimi için bir gün artık ne meslekten niteliksiz işçi ne de meslekten mimar olacağına ve bir yarım saat boyunca mimar olarak yönerge verecek adamın mimarlık etkinliğine yeniden başvurulunca denli bir sürede el arabası süreceğine inanmak zorunlu olarak bir yaratılış aykırılığıdır. Meslekten niteliksiz işçileri ölmezleştiren sosyalizm ne güzel bir sosyalizmdir.